Ayrım 27.
Bana öyle geliyor ki kendimi daha fazla okşatıp sevdirirsem bu yeni bulduğum ana sevgisi gönlümün içine daha fazla sinecek. İleride geçireceğim yalnızlık ve hastalık günlerinde hediye mendillerde kalmış kokular gibi bana bir teselli olacak. Prenç ve Zamaryu vapuru 2 Temmuz. Rüzgara karşı mantoma büründüm. Ay batıncaya kadar yukarıda oturdum. Güverte boştu. Yalnız akşamdan beri hiç vaziyetini değiştirmeyen uzun boylu bir yolcu kollarını demir parmaklığa dayıyor, rüzgara karşı ıslıkla mahzun havalar çalıyordu. Ben denizi derin derin yaşayan, daima gülen, söyleyen, dinleyen, darılan bir şey gibi tanır ve severdim. Halbuki bu gece sular bana çaresi, tesellisi olmayan bir büyük yalnızlık gibi göründü. Gecenin rutubeti iliklerime işlemiş gibi titreyerek aşağıya indim. Munise kamaranın ranzasında uyuyor. Bu büyük yalnızlığın kalbi vurur gibi ta derinlerden gelen sarsıntılarını dinleyerek defterimi yazmaya başladım. Bugün müdürem beni iskeleye kadar getirdi. Bildiklerimden kimseye veda etmedim. Yalnız teyzeme benzeyen büyük hanıma uğradım. Gözlerimi kapayarak son bir defa Feride diye adımı söylemesini dinledim. B'de mazlumu bırakmıştım. Burada da kuşlarımdan ayrılmak lazım geldi. Onları müdüreye emanet ettim. Yemlerini sularını unutmayacağına söz verdirdim. Müdüre dedi ki, Feride, madem ki onları bu kadar seviyorsun, kendi elinle azat et, daha sevap olur. Mahzun mahzun gülümsedim. Hayır müdür hanım dedim. Ben de sizin gibi zannederdim. Fakat artık fikrimi değiştirdim. Kuşlar ne istediğini bilmeyen zavallı akılsız mahluklar. Kafesten kaçıncaya kadar türlü türlü üzüntüler içinde çırpınıyorlar. Fakat sanır mısınız ki dışarıda daha fazla bahtiyar olacaklar? Hayır, buna imkan yok. Ben öyle sanıyorum ki bu biçareler her şeye rağmen kafeslerine alışıyorlar. Açık havaya kavuştukları zaman bir dal üstünde başlarını kanatları içine gizleyerek geçirdikleri gecelerde sabaha kadar bu kafesi düşünüyorlar. Küçük gözlerini pencerenin aydınlığına dikerek hasret çekiyorlar. Kuşları zorla kafeslerde alıkoymalı müdür hanım. Zorla. İhtiyar kadın çenemi okşadı. Feride, sen anlaşılmaz bir çocuksun. Bu kadar ehemmiyetsiz bir şey için ağlanır mı dedi. Vapurda benimle beraber Ç'den binmiş birkaç yolcu daha vardı. Bunlardan iki zabit arasında şöyle bir konuşmaya kulak misafiri oldum. Genç yaşlısına dedi ki, İhsan Bey 4 gün evvel hareket edecekti. Birkaç gün bekle de Beyrut'a kadar beraber gidelim dedim. Bilmeden zavallıyı felakete sürüklemiş oldum. Öyle ya, 4 gün evvel gitseydi bu hal başına gelmeyecekti. Yaşlısı, hakikaten esef edilecek bir vaka. Bu İhsan öyle pek titiz bir adam değildi ama bilmem nasıl oldu. Sen vakanın tafsilatını biliyor musun? Ben gözümle gördüm. Dün belediye gazinosundaydık. Burhanettin bilardo oynuyordu. Bu esnada İhsan kapıdan girdi. Binbaşıyı bir köşeye çekerek bir şeyler söylemeye başladı. Evvela sakin, nazik nazik konuşuyorlardı. Bilmem aralarında ne geçti. Birdenbire İhsan'ın bir adım gerilediğini, Burhan Bey'e müthiş bir tokat indirdiğini gördüm. Binbaşı rövelverine davranmak istedi. Fakat İhsan daha evvel kendi silahını çekmişti. Birkaç kişi hemen üstlerine atılmasaydı muhakkak kan dökülecekti. Divan-ı Harp yarın İhsan'ın mahkemesine başlıyor. Bizlerden birimiz bu işi yapsaydık halimiz yamandı. Fakat İhsan zannederim paşanın bir şeyi oluyor. Karısının yeğeni ve süt oğlu. Kendi söyleyişlerine göre politika kavgası. Şu ordudan politikayı çıkaramadılar gitti. Vallahi bana kalırsa bu yine bir kadın meselesi olacak. Burhan'ı bilmez miyiz? Zabitler konuşa konuşa yanımdan uzaklaşmışlardı. Biraz evvel ihtiyar bir sandalcının kamarama getirip bıraktığı gül demetinden kimden geldiğini şimdi anlıyordum. İhsan Bey, hayatta belki bir daha size tesadüf edemeyeceğim. Yahut edersem de sizi tanımamış gibi görünmek lazım gelecek. Fakat benim için divan-ı harp karşısına çıkmaya hazırlandığınız bir günde yine beni andığınızı unutmayacağım. kimden olduğunu bile söylememek inceliğini gösterdiğiniz bu güllerin bir küçük yaprağını defterimde, hatıranızı da en temiz bir şey gibi kalbimde saklayacağım. Dışarıda o kimsesiz yolcu hala çaldığı mahzun havalara devam ediyor. Kameramın açık penceresinden başımı uzattım. Denizde suların içinde kaynıyor gibi görünen berrak bir seher başlıyor. Çalı kuşu, haydi yat artık. Gece ve yorgunluk zavallı gözlerini ağrıtıyor. Seherden sana ne? Seher ta uzaklarda uykuya ve daha başka şeylere kanmış sarı çiçeklerin mesut gözlerini açacakları vakittir. 4. kısım. İzmir 20 Eylül. 3 aya yakın bir zamandan beri İzmir'deyim. İşlerim iyi gitmiyor. Son bir ümidim kaldı. Yarın onu da kaybedersem bilmem ne olacağım. Düşünmeye bile cesaret edemiyorum. Ç'deki müdürenin beni tavsiye ettiği adam ben gelmeden bir ay evvel hastalanmış, 6 ay teptili havayla İstanbul'a gitmiş. Çaresiz kendi kendime marif müdürlüğüne gittim. Karşıma kim çıksa beğenirsiniz. B'deki o uyur gibi oturan, sayıklar gibi söylenen battal zat değil mi? Kudretin bakmaktan ziyade uyumak için yarattığı o güzelim mahmur gözler beni bit tabi tanımadı. Birkaç gün sonra uğrayın da bakalım bir şey buluruz dedi. Birkaç gün. Onun lisanında bir iki ay demekti. Nitekim öyle oldu. Bugün tekrar uğramıştım. Lütfen bir parça iltifat gösterdi o halim masum sesiyle. Kızım, buraya 2 saatlik bir mesafede bir nahiye mektebi var. Abu havası latif, manzarası ferah feza diye başladı. Bu nutuk beni zeynilere gönderdiği vakit verdiği nutkun aynıydı. Birdenbire dililiğim tuttu, gülerek sözünü ağzından aldım. Yorulmayınız beyefendi, sizin yerinize ben söyleyeyim dedim. İdare birçok himmet ve masrafı ihtiyar ederek yeni bir mektep vücuda getirdi. Yalnız benim gibi genç bir muallim himmet ve fedakarlığına muhtaç değil mi? Mersi beyefendi. Bu lütfunuzu bir kere de B'de zeynilere giderken görmüştüm. Tabii ben bunları söylerken kovulmayı göze almıştım. Fakat tuhaf değil mi? O hiç kızmadı. Bilakis kahkahalarla güldü. Gayet filozof bir tavırla. Ne yaparsın kızım? İdarenin icapları. Sen gitme, o gitmesin. Marif müdürlerinin odalarında misafir eksik olmuyor. Köşedeki koltuktan çatlak bir ses geldi. Ay, bu ne çıtıdık çıtıdık fındık kurdu böyle? Fındık kurdu mu? Benim ipek böceği ve gülbe şekerden zaten canım yanmış. Burada da fındık kurdu ha. Şiddetle döndüm. Bana türlü isimler, hem de inatlarına böyle tatlı ve böcek isimleri veren saygısızlardan birini nihayet yakalamıştım. Ona güzel bir ders verecek, bütün ötekilerin acısını bu beyden çıkartacaktım. Müdür hürmetle cevap verdi. Emredersiniz Raşit beyefendi, fakat bugün cidden münhalim yok. Yalnız Rüştiye'nin Fransızca muallimliği var. Tabii hanımın işine gelmez. Niçin gelmesin efendim dedim. Zaten cariyeniz B'de Darül Muallimat Fransızca muallimesiydim. Müdür tereddüt ediyordu. Evet, fakat müsabaka ilan ettik. Yarın imtihan var. Pekala, küçük hanım da imtihana giriverir, ne çıkar? Ben de zaten imtihanda bulunacağım. Allah kerim, ben gelmeden sakın imtihan başlamasın ha. Bu Reşit Bey herhalde mühim bir adam olacak. Fakat ne o tasavvura sığmaz çirkinlikti ya Rabbim. Yüzüne bakarken kahkahalarla gülmemek için dudaklarımı ısırıyordum. İnsan ya esmer olur ya beyaz değil mi? Bu beyefendinin yüzünde yeni kapanmış yaraların nazik beyazından kömür karasına kadar bin çeşit renk vardı. Öyle kirli bir esmerlik ki yakalığını nasıl kirletmediğine hayret edilirdi. Sanki birisi eğlenmek için elini kömür tozuna sokmuş da bu yüzü şöyle karmakarışık karalayıvermiş. Yara gibi kırmızı, kirpiksiz göz kapakları içinde birbirine gayet yakın iki şebek gözü. Beyaz bıyıklarının üstünde ta dudaklarının ucuna sarkan bir acayip burun. Hele öyle avurtları var ki görülecek şey. Hani maymunların ağzında fıstık falan sakladıkları keseler vardır, tıpkı onlar gibi. Yüzünün iki tarafından sarkıyor. Mamafifen ben de ileri gidiyordum. Bana birkaç sözle ettiği iyilik doğrusu az şey değil. Herhalde Kudret bu beyefendinin yüzünü yarattıktan sonra fazla ileri gittiğini görmüş, haksızlığını güzelce bir kalbe tazmin etmiş olacak. Bence gönül güzelliği göz, yüz güzelliğinden daha iyi bir şey. Kalpsiz bir güzelliğin fakir teyze kızlarının hayatını kırmaktan, gönlünü söndürmekten başka neye faydası var ki? İzmir, 22 Eylül. Bugün müsabakaya girdim. Tahriri imtihan fena gitti. İstikrar, istismar, istifa gibi 8-10 fiilin muzarilerini, emri hazırlarını tahriren tasrif ediniz dediler. Kelimelerin Türkçelerini bilmiyorum ki Fransızcasını yazayım. Fakat şifahi imtihan iyi oldu. Raşit Beyefendi benimle Fransızca konuştu. Behemihal kazanacağımı ümit ettirecek bazı sözler söyledi. Allah Munise'yi acısın. İzmir, 25 Eylül. Netice anlaşıldı. İmtihanı kazanamadım. Katiplerden biri dedi ki, eğer Raşit Beyefendi istemiş olsaydı Behemihal kazanırdınız. Onun reyi hilafına iş görmek kimin haddine düşmüş? Herhalde bir fikri var. Vaziyetim çok fena. 2 güne kadar aybaşı oluyor. Kira vermek lazım. Anneciğimden kalan son bir madalyon imdadıma yetişti. Bugün onu karşı komşulardan birine verdim. Kocasına sattırarak parasını getirecek. Bu yadigarı elden çıkarmak istemiyordum. Çünkü içinde annemle babamın evlendikleri seni çektirdikleri fotoğraf vardı. Bir çare fotoğraf. Şimdi çıplak kaldı. Fakat bunun içinde bir teselli buldum. Kendi kendime annemle babam kimsesiz kızlarının kalbi üstünde durmayı elbette bir altın parçası içinde yatmaya tercih ederler diyorum. İzmir, 27 Eylül. Bugün Reşit Beyefendi'den bir tezkere aldım. Bana bir iş bulmuş. Görüşmek için karşı yakadaki köşküne çağırıyor. Marif'teki katip bu beyin bana düşmanlık ettiğini söylemişti. Bu sözün doğru olmadığı anlaşılıyor. Bakalım yarın anlayacağım. İzmir, 28 Eylül. Raşit Bey'in karşıyadaki köşkünden dönüyorum. Saray gibi bir yer. Bu beye niçin bu kadar ehemmiyet verdiklerini şimdi anlıyorum. Reşit Bey beni nezaketle kabul etti. Fransızcamı beğendiğini fakat arkadaşlarının bana haksızlık etmelerine mani olamadığını söyledi. Mektubunda bahsettiği iş kızlarının Fransızca muallimliğiymiş. Bana dedi ki, hanım kızım, iktidarınız gibi hal ve tavrınız da hoşuma gitti. Marif mektuplarında sürünüp de ne yapacaksınız? Kızlarıma Fransızca dersi verirsiniz, beraber oturur kalkarsınız. Size güzel bir oda veririz, olmaz mı? Bu adeta mürebbiyelikti. Herhalde benim muallimliğimden daha rahat ve karlı iş olacaktı. Ne çare ki ben bu mesleği öteden beri sevmem. Hizmetçilik kabiliğinden bir şey addederim. Reşit Bey'i kırmak doğru değildi. Gösterdiği emniyet ve nezaket için teşekkür ettim. Fakat Munise'yi bahane ederek kabul edemeyeceğimi anlattım. Reşit Bey bunu sebep saymıyordu. Onun da başımızın üstünde yeri var kızım. Küçük bir çocuğun fakirhanemize ne yük olur diyordu. Kati cevabımı vermedim. 3 gün mühlet istedim. Son bir teşebbüste bulunacağım. Resmi bir muallimlik bulursam âlâ. Olmazsa ne çare? Karşıyaka, 3 Ekim. Munise ile bana köşkün üst katında denize karşı bir oda verdiler. Küçük fakat kuş kafesi gibi şirin bir yer. Geç vakte kadar penceremden rıhtımı ve denizi seyrettim. Pencerem bütün körfezi görüyor. Karşıda İzmir, yıldızlarla donanmış bulut kümelerine benzeyen tepeleriyle muhteşem bir donanma aydınlığı içinde yanan kordonuyla görülecek şey. Fakat doğrusu önümdeki karşıyaka rıhtımı beni daha ziyade eğlendirdi. Burada ne güzel ne eğlenceli bir hayat var. Gece yarısına kadar tramvaylar işliyor, hava gazlarının yeşil aydınlığında ardı arkası kesilmeyen genç kafileri piyasa ediyor. Uzakta denize allı yeşilli ziyalar akıtan bir gazinoda gitarla kah şen, kah mahzun havalar çalıyor. Bilmem niçin bana öyle geliyordu ki bu hafif aydınlıkta yalnız elbiselerinin siyah yahut beyaz lekelerini fark ettiğim insanlar hep birbirlerini seven nişanlı çiftlerdir. Yalnız onlar değil, karanlığın bütün görünmeyen köşeleri, denizin içinde koyu hayaletleri fark edilen kaya yığınlarının üstü hep böyle görünmeyen sevgililerle dolu. Denizden gelen fısıltılar, dudak dudağa gizli söyleşmeler. Gecenin göğsüme basan, nefesimi tıkayan ılık nefesleri öyle genç kızların dudaklarından geliyor ki, başları sevgililerinin boynunda, gözleri onların gece denizleri gibi koyulaşmış yeşil gözlerinde. Beni bu köşke bir küçük hanım gibi nezaketle kabul ettiler. Kendi yüküm hiçbir zaman bana ağır gelmemişti. Böyle olduğu halde bavulumu kendi elimle odama çıkarmama müsaade etmeyen, onu zorla elimden çekip alan ihtiyar kalfaya minnettar oldum. Munis'e daha bunları anlayacak yaşta değil. Köşkün ihtişamı bir çarenin gözlerini kamaştırdı. Demin yukarı çıkarken evimizde her zaman yaptığı şakayı tekrar etmek istedi. Merdivenin yarısında birdenbire eteğimi yakaladı. Çıktığım basamaklardan beni geri indirmeye uğraştı. Kolundan tuttum, kulağına eğilerek. Munis'e, biz artık başkasının evindeyiz çocuğum. İnşallah yine kendi evimiz olursa o vakit kızım dedim. Çocuk birdenbire durdu. Ne demek istediğimi anlamıştı. Odaya girdiğimiz vakit güzel küçük yüzündeki sevinç sönmüştü. Bu çocuk beni ne kadar ince anlıyor. Kollarını boynuma doladı, her zamandan ziyade bana sokularak küçük küçük buzelerle yüzümün her tarafını öptü. Penceremi kaparken bir kere daha dışarıya baktım. El ayak çekilmiş, fenerler sönmüş, biraz evvel sahil fenerleriyle oynaşan deniz bile şimdi kumsalın bir kısmını boş bırakarak daha uzaklara çekilmiş, yavaş yavaş uyuyan bir çocuk gibi başını kayaların beyaz yastığına koymuş. Ben buraya bugün gelirken, fakat bunu yazmaya cesaret edemeyeceğim, dursun. Karşıyaka 7 Ekim. Reşit Bey'in köşkünde hayat fena geçmiyor. Talebelerim, biri ben yaşta, biri daha küçük iki kız. Büyüğünün ismi Ferhunde, güzellikte bey babasının bir eşi. Bunun için gayet hırçın tabiatlı. Küçük Sabahat onun zıttı. Bir bebek gibi güzel, şirin, yumuk yumuk bir kız. Kalfa hanımlardan biri bir gün manalı manalı göz kırptı. O vakitlerde rahmetli hanımefendi hastaydı. Bir genç askeri doktor gelir giderdi. Hanımefendi besbelli bu doktorun yüzüne baka baka çocuğu güzel oldu dedi. En büyük korkum hizmetçilerden. Niçin hakikati saklamalı? Az çok onların kapı yoldaşı değil miyim? Fakat ben çok iyi hareket ettim. Hiçbirisine iş buyurmadım. Onun için hürmet ediyorlar. Mamafi, bunda Reşit Beyefendinin verdiği ehemmiyetin de zannederim tesiri var. Köşkün en büyük kusuru arı kovanı gibi işlemesi. Misafir hiç eksik olmuyor. Daha fenası, Ferhunde ile Sabahat mutlaka her misafire çıkmam için ısrar ediyorlar. Köşkün bundan daha büyük bir kusuru Reşit Beyefendinin büyük oğlu Cemil Bey. 30 yaşlarında kadar manasız ve sevimsiz bir genç. Senenin 10 ayını Avrupa'da babasının parasını yemekle geçirirmiş. 2 ayını da burada İzmir'de. Bereket versin, bu 2 ayın son günlerindeyiz. Öyle olmasaydı köşkü 3 gün evvel bırakmış olacaktım. Sana ne mi diyeceksiniz? Ben de kendi kendime öyle dedim ama hesap yanlış çıktı. 3 gün evvel Ferhunde ile Sabahat geç vakte kadar beni aşağı salonda alıkoymuşlardı. Onlardan ayrıldıktan sonra karanlıkta yukarı çıkıyorum. 3. kat merdiveninin başında bir erkek gölgesiyle karşılaştım. Birdenbire ürktüm, geri çekilmek istedim. Cemil Bey'in sesi, "Korkmayınız küçük hanım, yabancı değil," dedi. Yan pencereden birinden yüzüme hafif bir aydınlık vuruyordu. "Affedersiniz beyefendi, birdenbire tanımadım efendim," dedim, geçmek istedim. Cemil Bey sağa doğru bir adım attı. Merdiven başı dar olduğu için geçecek yol kalmıyordu. Uykum kaçtı küçük hanım. Pencereden mehtabı beklemeye çıktım. Maksadı hissetmiştim. Bir şey anlamamış gibi görünerek usulca kaçmak istiyordum. Mamafi sözü cevapsız bırakmamak için. "Mehtap zamanı değil ki efendim," dedim. O yavaş yavaş. "Nasıl değil küçük hanım? Ya bu merdiven başında birdenbire doğan pembe mehtap? Hangi mehtabın aydınlığı acaba o kadar gönül alıcıdır ki?" Cemil Bey birdenbire beni bileklerimden yakaladı. Sıcak nefesini yüzümde hissettim ve kuvvetle kendimi geriye attım. Bir merdiven parmaklığına sarılmasaydım aşağıya kadar yuvarlanacaktım. Fena halde başımı çarpmıştım. Hafif bir ıstırap feryadını zapt edemedim. Cemil Bey gürültü etmeksizin yanıma inmişti. Yüzünü görmediğim halde pek telaş ve heyecan içinde olduğunu hissediyordum. Feride Hanım, beni affediniz, bir yeriniz incindi mi dedi. Hayır, ehemmiyeti yok. Yalnız beni bırakınız diye yalvaracaktım. Fakat dudaklarımdan boğuk bir hıçkırıktan başka ses gelmedi. Bu hıçkırığı boğmak için mendilimle ağzımı kapamak istedim. O vakit hafifçe yaralanan dudağımdan ince ince kan sızdığını gördüm. Merdiven penceresinin yanındaydık. Açık kalmış bir pancurdan giren hafif aydınlık içinde Cemil Bey de bu kanı görmüştü. Sesi teessürle titreyerek, Feride Hanım dedi. Bu gece ben dünyanın en adi bir adamı gibi hareket ettim. Beni affettiğinizi söylemek mürüvvetini esirgemeyiniz Feride Hanım. Yapılan terbiyesizlikten sonra bu soğuk edebiyat tüylerimi ürpertti ve bana bütün cesaretimi iade etti. Sert bir sesle, yaptığınızda bir fevkaladelik yoktur efendim dedim. Kadın hizmetçi, evlatlık kabilinden insanlara böyle muameleler yapmak adettir. Konağınız da bunların vaziyetinden pek farklı olmayan bir vaziyeti kabul etmekle ben buna çanak tuttum. Bir gevezelik falan etmemden korkmayın. Yarın sabah rastgele bir bahaneyle çıkıp gideceğim. Bunları söyledikten sonra telaşsız ve lakayt bir tavırla merdivenleri çıktım, odama doğru yöneldim. Bir elime çantayı, bir elime Munise'yi alarak kapıyı çekip gitmek kolay. Fakat nereye? Aradan 3 gün geçtiği halde bu karar tatbik edilemedi. Hala buradayım. Çünkü geldiğim gece defterime bile yazmaya utandığım şeyi artık itiraf etmek zamanı geldi. Ben buraya bir akşamüstü ortalık kararırken gelmiştim. Ertesi sabahı beklemek daha münasipti değil mi? Tabii böyle. Fakat buna imkan yoktu. Buraya geldiğim o ümitsiz akşamda köşk misafirlerle doluydu. Reşit Beyefendi ve küçük hanımlar beni yeni satın alınmış bir süs eşyası gibi misafirlere gösteriyorlardı. Herkes bana beğenen, hatta biraz acıyan bir gözle bakıyordu. Yeni vaziyetimin beni mecbur ettiği mahcup nezaketle herkesin ayrı ayrı gönlünü almaya çalışırken üstüme hafif bir baygınlık gelmiş, kendimi kaybetmiştim. Yalnız birdenbire sandalyenin kenarına oturmuş, dudaklarımdaki şaşkın gülümsemeyi bile söndürmeye çalışarak yarım dakika, belki daha az gözlerimi kapamıştım. Reşit Bey, küçük hanımlar, misafirler telaş etmişlerdi. Sabahat elinde bir bardakla koşmuş, şakalaşır gibi ikimiz de gülerek bana zorla birkaç yudum su içirmişti. Misafirlerden yaşlı bir hanımefendi gülümseyerek, "Bir şey değil, lodosun tesir olacak. Ah bu zamanın asabi nazik küçük hanımları. Bir parça hava değişmesiyle gül gibi sararıp soluyorlar," dedi. Hepsi beni meşakkatte tahammülü olmayan bir küçük hanım, nazik, hasta bir kız sanıyorlardı. Ben onları başımla tasdik ediyor, böyle zannettikleri için adeta minnettar oluyordum. Onlara yalan söylemiştim. Bu hafif baygınlığın sebebi başkaydı. Çalı kuşu o gün ömründe ilk defa aç kalmıştı. Karşıyaka, 11 Ekim. Bugün Ferhunde ile Sabahat'ın yine İzmir'den misafirleri gelmişti. 15 ile 20 arasında 4 küçük hanım. Öğleden sonra bir deniz gezintisi yapacak, sandalla Bayraklı'ya gidip gelecektik. Fakat tam sokağa çıkacağımız vakit aksi gibi yağmur başladı.